Ayrım 37.
Sayfa 425. Eli bir an için Davidov'un omzuna dokundu. Sonra aşağı doğru kaydı. Cansızmışçasına sarkıverdi. Davidov böyle bir haberin kendisini şaşkınlık, hatta üzüntü içinde bırakabileceğini aklından bile geçirmemişti. Ne yapacağını bilemez bir halde, bu beklenmedik durum karşısında söyleyecek şey bulamadan, yüreğinde keskin bir acı duyarak Varya'nın ellerini sıktı. Bir adım geri çekilerek genç kızın gözyaşları içindeki yüzüne kararsızlık içinde baka kaldı. Kendi kendinden bile çoktandır sakladığı gerçeği ancak o anda kavramıştı. Bu genç kızı kendisi gibi feleğin çemberinden geçmiş bir erkek için anlaşılmaz, yepyeni, tertemiz bir sevgiyle çoktandır seviyordu. Ama aynı zamanda her gerçek sevgiden ayrılmayan iki hüzün verici arkadaşı da ta yakınına kadar sokuluvermişti. Ayrılık korkusuyla boşuna harcanmış duyguların yarattığı pişmanlık. Kendini toparlayınca biraz kısılmış bir sesle, "Peki sen ne diyorsun? Annenin bu sözüne ne karşılık verdin küçük karacan benim?" diye sordu. "Ona varmak istemiyorum. Anlasana, istemiyorum işte." Varya dolu dolu olmuş gözlerini Davidov'a doğru kaldırdı. Kabarmış dudakları dokunaklı dokunaklı yalvarır gibi titriyordu. Davidov genç kızın bu duygularına karşılık içinde bir şeylerin çırpındığını hissetti. Ağzı kurudu, güçlükle boğazını yakan tükürüğünü yuttu. "Madem istemiyorsun, varma ona. Doğrusu bu. Kimse seni zorla ona veremez ki. Annemin 6 çocuğu var anlasana. Ötekilerin hepsi de benden küçük. Ben bütün bu kalabalığı öylesiye çalışsam da besleyemem. Bunu nasıl anlamıyorsun sevgili başkanım? Peki evlenirsen o zaman ne olacak? Kocan yardım edecek mi yani? O bizimkilere yardım etmek için sırtındaki son gömleğini de çıkarır. İşten hiç yılmaz. Beni ne kadar sevdiğini biliyor musun? Deli gibi seviyor beni. Ama ne yardımını isterim ne sevgisini. Şu kadarcık bile sevmiyorum onu. Öyle bir tiksiniyorum ki ondan. O terli ellerini bana dokundurdu mu midem bulanıyor. Onunla evlenmektense... Ama kime ne anlatayım? Babam sağ olsaydı hiçbir şey düşünmezdim. Belki de şimdi ortaokulu bitirecektim. Davidov genç kızın ay ışığında solgun görünen, gözyaşlarıyla ıslanmış yüzüne daha dikkatli baktı. Dolgun ağzının iki tarafında acı bir anlam taşıyan derin çizgiler belirmişti. Gözleri yere bakıyordu. Göz kapakları lacivert bir renk almış görünüyordu. O da susuyor, mendilini parmaklarının arasında didik didik ediyordu. Davidov bir süre sustuktan sonra, düşünceli aynı zamanda kararsız bir tavırla, "Peki biz ailene yardımda bulunsak olmaz mı?" dedi. Daha sözünü bitirmemişti ki, Varyuha'nın birden kupkuru oluveren gözlerinde bu sefer gözyaşı değil, müthiş bir öfke parladı. Burun delikleri kabarmıştı. Erkekçe kaba bir tavırla alçak sesle ve kesik kesik "Yardımını al da başına çal anladın mı?" diye söylendi. Gene kısa bir sessizlik oldu. Sonra bu beklenmedik karşılıktan biraz şaşırmış olan Davidov "Neden öyle söylüyorsun?" diye sordu. "Öyle işte. Ama neden? Senin yardımına ihtiyacım yoktu ondan. Benim yardımımdan kim söz ediyor sana? Ben kendim yardım edecek değilim ki. Kolhoz yardım edecek anneme. Çok çocuklu dul bir kadın olduğu için, anlıyor musun? Kolhozun toplantısında durumu anlatacağım, bunu karar altına alırız. Şimdi kavradın mı işi, bağrı yanık? Kolhozun yardımına da ihtiyacım yok benim." Canı sıkılan Davidov omuzlarını silkti. "Vallahi acayip kızsın, doğrusu bu. Bir bakıyorum yardıma muhtaç olduğundan, karşına ilk çıkan delikanlıya varmaktan söz ediyorsun. Bir bakıyorum kimsenin yardımına ihtiyacın olmadığını söylüyorsun. Anlamıyorum seni ben. Bugün ikimizden birinin kafası ters işliyor, doğrusu bu. Onu istemem, bunu istemem diyorsun. Ne istiyorsun öyleyse?" Davidov'un sakin, her şeyi akıllıca anlatan, daha doğrusu öyle gördüğü sesi, genç kızın bütün umutlarını kırıvermişti. Elleriyle yüzünü kapadı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sert bir dönüşle sırtını Davidov'a çevirip, avuçlarını yüzünden ayırmadan hafifçe öne doğru eğilerek ondan uzaklaştı. Önce hızlı hızlı yürüyordu, sonra birden koşmaya başladı. Davidov ona tam köşeyi döneceği sırada yetişti. Omuzlarından tuttu, öfkeyle sordu. "Bana bak bari yanık, deli etme beni. Sana doğru dürüst soruyorum. Ne oluyor sana böyle ha? İşte o zaman zavallı var ya, içinde birikmiş olan bütün duyguları, dayanılmaz genç kızlık umutsuzluğunu, bütün varlığını yakan acıyı birden açıklayıverdi. Kör budala, gözü görmeyen aptal, hiçbir şeyi de fark etmezsin. Seni seviyorum, baharın başından beri seviyorum. Oysa sen gözleri bağlı bir adam gibi dolaşıyorsun. Bütün arkadaşlarım benimle alay ediyorlar. Belki de bütün köy. Sen işi anlamıyorsun bile. Kör değil de nesin yani? Senin gibi duygusuz bir adam için ne kadar gözyaşı döktüm. Kaç gece uykusuz kaldım. Ama sen gene hiçbir şey fark etmedin. Madem ki seni seviyorum, senden ya da kolhozdan sadaka alır mıyım? Böyle bir şeyi söylemeye nasıl da dilin vardı? Açlıktan ölürüm de sizden bir şeycikler almam. İşte sana hepsini söyledim. İstediğin oldu mu şimdi? Sonunda istediğini de yaptırdın ya. Haydi git bakalım sevgili Luşkalarının yanına. Öyle taş gibi soğuk, hiçbir şeyi gözü görmeyen, gözlerine her şeye yumuş bir adamı ben ne yapayım? Sana hiç mi hiç ihtiyacım yok? Davidov'un ellerinden kurtulmak için kuvvetle ileriye doğru atıldı ama genç adam onu sımsıkı tutuyordu. Ellerinin kuvvetine güvenerek kolunu iyice kavramıştı. Birkaç dakika böyle hiç konuşmadan durdular. Sonra var ya başörtüsünün ucuyla gözlerini sildi. Tuhaf, heyecanı sönmüş, yorgun bir sesle "Bırak beni, gideceğim," dedi. Davidov, "Yavaş konuş, kimse işitmesin," diye rica etti. "Zaten bağırmıyorum ki ben." Ne kadar ölçüsüz davranıyorsun. Şimdiye kadar ölçülü davrandım da ne oldu? 6 aydır her attığım adıma dikkat ettim. Artık kendimi tutamıyorum. Kuvvetim kalmadı. Haydi bırak beni. Neredeyse gün doğacak. Gidip ineği sağmalıyım. İşitiyor musun? Davidov başını önüne eğmiş susuyordu. Sağ eliyle hala genç kızın yumuşak omuzlarını sarıyor, kendine doğru çektiği gencecik dipdiri vücudundan gelen sıcaklığı, saçlarından yayılan hafif kokuyu duyuyordu. Ama o anda tuhaf bir şey olmuştu içinde. Ne heyecan, ne damarlarında ateş, ne de yakıcı bir istek duyuyordu. Yalnız hafif bir hüzün, tıpkı incecik bir sis gibi yüreğini ve bütün varlığını sarıvermişti. Nefes almasını bile nedense güçleştirmişti. Üzerindeki uyuşukluğu yenerek sol eliyle genç kızın yuvarlak çenesini tuttu. Yüzünü hafifçe kaldırdı, sonra gülümsedi. "Sana teşekkür ederim yavrum. Bir tanecik bağrı yanık var yuhacığım," dedi. Genç kız hemen hemen duyulmayacak kadar hafif bir sesle "Neden teşekkür ediyorsun?" diye fısıldadı. "Bana duyurduğun bu mutluluk için, bana darıldığın kör dediğin için. Ama sanma ki büsbütün körüm. Biliyor musun, benim de bir şeyler düşündüğüm oldu. Ama sık sık aklıma gelen şey şuydu. Benim mutluluğum, özel hayatımın mutluluğu çok çok gerilerde, geçmişte kaldı diyordum. Hoş, geçmişte de nasibime pek fazla mutluluk düşmemiştir ya, ancak 1-2 damlacık kadar. Var ya yavaşça, bana ondan da azı düşmüştür," dedi. Sonra daha yüksek bir sesle, "Haydi beni öp sevgili başkanım. İlk ve son defa öp. Ondan sonra her birimiz kendi yolumuza gidelim. Neredeyse gün doğuyor. Bizi birlikte görürlerse ayıp olur," dedi. Genç kız çocuk gibi parmaklarının ucuna basarak uzandı. Başını geriye doğru atıp dudaklarını Davidov'a uzattı. Ama Davidov heyecana kapılmadan bir çocuk gibi alnından öptü. Sonra kararlı bir tavırla "Hiçbir şeye üzülme Varyuha, her şey düzelir," dedi. "Seni evine kadar götürmeyeceğim, gereği yok. Doğrusu bu ama yarın görüşürüz. Bana öyle bir bilmece sordun ki, merak etme, sabaha kalmadan çözeceğim bu bilmeceyi. Doğrusu bu. Annene söyle akşam bir yere çıkmasın. Güneş batarken size geleceğim. Bazı şeyler konuşacağız. Sen de evde ol. Haydi güle güle. Küçük karacan benim. Senden böyle ayrıldığım için darılma. Şimdi hem senin kaderini hem de kendiminkini düşünmem gerekiyor. Değil mi ya? Doğru söylemiyor muyum?" Genç kızın karşılığını beklemedi. Hiç konuşmadan arkasını döndü, sessizlik içinde, her zamanki gibi acele etmeden, ölçülü adımlarla evine doğru yürüdü. İşte böyle birbirlerine fazla yaklaşmadan, aynı zamanda da aralarında uzun bir mesafe açılmadan öylece ayrılacaklardı. Birden Varya alçak sesle Davidov'a seslendi. Davidov onu bekledi, durgun bir tavırla yavaşça "Ne istiyorsun?" diye sordu. Hızla kendisine yaklaşan genç kıza bakarak endişeyle, bu son ayrılık anında kim bilir gene kendisini üzecek nasıl bir konu bulmuştur. Bu acı duygular onu nerelere sürükleyebilir, doğrusu bu, diye düşündü. Varya hızla yaklaştı. Davidov'un göğsüne başını dayadı. Sıcak nefesini duyarak heyecanla, ''Sevgilim benim, bize gelme, annemle konuşma.'' diye fısıldadı. ''Eğer istiyorsan seninle yaşamaya bile razıyım, tıpkı Luşka gibi. İster misin? Bir yıl yaşarız, bıkınca beni bırakırsın. Sonra gene Vanka ile evlenirim. O beni her zaman alır. Senden sonra da alır. Önceki gün bana, ''Sen nasıl olursan ol, ben seni severim.'' dedi. İster misin böyle yapmamızı? Davidov artık hiçbir şey düşünmeden kaba bir hareketle Varya'yı itti. Hakaret eder gibi, ''Sersem, kafasız kız, budala, ne söylediğini biliyor musun?'' dedi. ''Kudurdun mu ne? Doğrusu bu. Aklını başına topla, eve git, bir uyku çek, kendine gelirsin. İşitiyor musun söylediğimi? Akşam da evinize geleceğim, benden saklanayım deme. Seni nerede olsa bulurum, haberin olsun.'' Varya bu sözler üzerine gücenmiş bir tavırla hiçbir şey söylemeden yanından uzaklaşmış olsaydı gene böylece ayrılmış olacaklardı. Ama genç kız şaşkın şaşkın, ''Peki ne yapayım Semyon? Nasıl davranayım?'' diye sordu. Davidov içinde gene garip bir kasılma duydu ama bu genç kıza acımaktan ileri gelmiyordu. Varya'ya sarıldı. Birkaç kere genç kızın önüne eğdiği başını okşadı. Sonra yumuşak bir tavırla, ''Beni affet, azıcık öfkeye kapılmıştım.'' dedi. ''Gerçi sen de pek iyi davranmadın ya, amma da yerinde bir fedakarlık tasarlamışsın. Laf mı seninki? Bak bir daha söylüyorum, gidip yat Varyuhacığım. Azıcık uyu, akşama görüşürüz olur mu?'' Varya söz dinleyen bir çocuk gibi, ''Olur.'' dedi. Sonra Davidov'dan ayrılırken korku ile, ''Allah'ım, ortalık aydınlanmış bile mahvoldum.'' diye söylendi. Gün sinsi sinsi hiç belli etmeden doğuvermişti. Davidov uykudan yeni uyanmış gibi artık net olarak görünen evlere, ambarlara, damların kenarlarına, sessizliğe gömülmüş bahçelerde koyu lacivert, yuvarlak tepeler halinde görünen ağaçlara ve doğan günün ufukta belli belirsiz duran bulanık ateş rengi incecik çizgisine bakıyordu. Davidov Varya ile konuştuğu sırada laf arasında, mutluluğunun çok gerilerde kaldığını söylerken boşuna konuşmamıştı. Gerçekten de fırtınalarla dolu yaşayışında böyle bir mutluluk olmuş muydu? Doğrusunu söylemek gerekirse hiç olmamıştı. O sabah uzun süre açık pencerenin önünde oturmuş, birbiri arkasına sigara içmiş, geçmiş gönül oyunlarını hatırlamaya çalışmıştı. Ama geçmişi gözden geçirdikçe fark ediyordu ki, gerçekten de ömründe şu anda iyilikle, hüzünle, hatta pişmanlıkla bile anacağı hiçbir şey olmamıştı. Yalnız bazı kadınlarla rastlantılar sonucu yaşadığı, kendisini hiçbir sorumluluk altında bırakmayan kısa süreli bağlılıkları olmuştu. İşte o kadar. O kadınlarla serbestçe bir araya geliyor, birlikte yaşamaya başlıyor, sonra da güçlük çekmeden, acı duymadan, hiçbir anlam taşımayan sözler söylemeden ayrılıyor, bir hafta sonra da sanki tamamen yabancıymış gibi karşılaşıyor, adeti yerini bulsun diye nezaketle soğuk soğuk birbirlerine gülümsüyorlar ya da hiç önemi olmayan bir iki laftan sonra tekrar ayrılıyorlardı. Tavşan aşkı gibi şeylerdi bunlar. Zavallı Davidov o hikayeleri hatırlamaktan bile utanıyor, geçmiş yıllarda olup biten gönül işlerini zihninden geçirirken, böyle değersiz bir tanesini anınca elinde olmayarak tiksintiyle yüzünü buruşturuyor, temiz bir denizci üniformasını lekeleyerek yağlı yağlı etrafa bulaşan bir mazot lekesine benzeyen bu bölümü çabucak unutmaya çalışıyordu. O tatsız anıları büsbütün unutmak için üzüntüyle acele acele bir sigara daha sarıyor, ''Hay Allah, işlerin toplamını yapmaya kalkıştın mı? Bakıyorsun ki saçma saçma şeylerden, adilikten başka bir şey yok. Doğrusu bu. Demek ki bir denizci olarak yaşadığım serüvenler sıfıra sıfır elde var sıfırmış. Amma da güzel günler yaşamışım. Sanki övünmeye değecek bir yaşantı geçirmişim kadınlarla. Böylesini sokaktaki köpekler bile geçirir.'' diye düşünüyordu. O sabah saat 8'e doğru kararını verdi. ''Eh, ne yapalım? Varyuha ile evlenirim. Artık bekarlık hayatına veda etmelisin Denizci. Hem bana öyle geliyor ki benim için en iyisi de bu. Kızı tarım teknik okuluna yerleştiririm. 2 yıl sonra kolhozumuzun tarım mühendisi olur. Beraber el ele işler yaparız. Sonrasını da sonra düşünürüz diye söylendi. Kararını verdikten sonra işleri sürüncemede bırakmaya alışık olmadığı için hemen yıkanıp Harlamovların evine gitti. Varya'nın annesiyle avluda karşılaştılar. Saygı ile eğilerek selam verdi. Günaydın anne, nasılsın bakalım? Hoş geldin başkan, iyiyiz işte, yaşayıp gidiyoruz. Bir şey mi istemeye geldin böyle sabah sabah? Varya evde mi? Uyuyor, toplantılarının sabahlara kadar sürüyor, bu yüzden uyanamıyor. İçeri girelim, onu da uyandır, konuşacak şeylerimiz var. Buyur, konuğumuz ol. Birlikte mutfağa girdiler. Ev sahibesi Davidov'un yüzüne niçin geldiğini anlamak istercesine bakarak ''Sen otur, ben gidip Varya'yı uyandırayım.'' dedi. Biraz sonra yatak odasından Varya çıktı. Belliydi ki o da sabaha kadar hiç uyumamıştı. Gözleri ağlamaktan şişmişti ama gencecik yüzü taptazeydi. Aynı zamanda sanki içeriden sıcak bir ışık geliyormuş gibi aydınlıktı. Kaşlarının altından Davidov'a niçin geldiğini anlamak istiyormuş, bir şeyler bekliyormuş gibi baktı. ''Hoş geldiniz arkadaş Davidov.'' dedi. ''Böyle sabah sabah konuğumuz olacağınızı hiç sanmıyorduk.'' Davidov sedirin üzerine oturdu. Yan gözle eski püskü bir karyolanın üzerinde alt alta, üst üste yatan çocuklara baktı. Sonra ''Ben buraya konukluğa gelmedim, iş için geldim.'' dedi. ''Sana bir şey söylemek istiyorum anne.'' Bunu söyledikten sonra bir an sustu. Gereken sözleri bulamıyor gibiydi. İhtiyar kadına yorgun gözlerle bakıyordu. Kadın Peç'in yanında duruyor, eski püskü elbisesinin çukurlaşmış göğsünün üzerindeki kırmalarını endişeli endişeli düzeltmeye çalışıyordu. Davidov, ''Sana söylemek istediğim şu.'' diye yeniden başladı söze. ''Varyara beni seviyor, ben de onu seviyorum. Bu nedenle karar verdim. Onu bölgeye, tarım okuluna götüreceğim. Tarım mühendisi olsun diye. Orada öyle bir teknik okul vardı. 2 yıl sonra tarım mühendisi olarak çıkar. Sonra buraya, Gremyaçi'ye gelir. Sonbaharda da işler bitince düğünü yaparız. Biliyorum, ben gelmeden buraya Obnizovlardan görücü gelmiş. Ama sen kızı zorlama. O kendi kaderini kendi belirlemeli. Doğrusu bu.'' İhtiyar kadın sert bir ifadeyle kızına doğru döndü. ''Varka!'' dedi. Kız ise sadece anneciğim diye fısıldadı. Sonra annesinin kucağına atıldı. Mutluluk içinde sevinç gözyaşları dökerek töreye uygun biçimde yerlere kadar eğildi. İhtiyar kadının ömrü boyunca ağır işlerde yıpranmış buruşuk ellerini öptü. Pencereye dönmüş olan Davidov onun hıçkırıklar arasında ''Anneciğim, sevgili anneciğim, ben onunla dünyanın öbür ucuna bile gitmeye razıyım. Ne söylerse onu yaparım. İsterse okula giderim, isterse çalışırım. Ne isterse onu yaparım. Yalnız beni Vanka Obnizov'a varmaya zorlama. Onunla evlenirsem mahvolurum.'' diye fısıldadığını işitiyordu. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Davidov, Varya'nın annesinin heyecandan titreyen sesini duydu. ''Demek annene danışmadan, onun rızasını almadan kendi kendinize karar vermişsinse... Eh ne yapalım, Allah yardımcınız olsun. Ben Varya'nın kötülüğünü istemem. Ama sen de benim kızın namusuna leke süreyim deme Denizci. Benim bütün umudum onda. Görüyorsun işte, bu evin büyüğü odur. Evimizin erkeği yerinde. Bana gelince acıdan, çocukların derdinden, fakirlikten ne halde olduğum, ne durumda olduğum besbelli. Vaktinden önce ihtiyar bir kadına döndüm. Ama gene de savaş yıllarında denizcilerin ne mal olduğunu gördüm, biliyorum. Ailemizi mahvedeyim deme sakın.'' Davidov sert bir tavırla arkasını pencereye döndü. İhtiyar kadının gözlerinin içine baktı. ''Sen denizcilere iftira etme anne.'' dedi. ''Savaş yıllarında sizin kazaklara nasıl dayak attığımızı günün birinde tarih yazacaktır. Doğrusu bu. Onurumuza, sevgimize gelince biz de herhangi bir sivil serseriden çok daha namuslu, daha sözünün eri olmasını biliriz. Varka için hiç korkma, ben ona kötülük edecek değilim. Yapacağımız işlere gelince, senden yalnız şunu isteyeceğim. Eğer onunla birlikte olmamıza razıysan, yarından tezi yok kızı Milerovo'ya götürüp teknik okula yazdıracağım. Kendim de sizin eve taşınıp düğüne kadar burada oturacağım. Daha çok rahat ederim. Sonra bundan böyle sizin aileye yardım etmek, sizi geçindirmek bana düşer, öyle değil mi ya? Barbara yokken çocuklarla başa çıkamazsın. Sizin her işinizi kendi omuzlarıma yüklenirim. Benim omuzlarım geniştir, epey yük çeker. Bu bakımdan hiç üzülme, doğrusu bu. Böylece her işimiz düzene girer. Nasıl, anlaştık mı? Davidov ona doğru yürüdü. Kupkuru omuzlarını sardı. İleride kayınvalidesi olacak ihtiyar kadının gözyaşlarından ıslanmış dudaklarıyla kendisini öptüğünü hissedince canı sıkılarak ''Siz kadınlar amma da bol gözyaşı döküyorsunuz.'' dedi. ''Böyle ağlarsanız en katı kalpli adamın yüreği bile eriyiverir. Haydi haydi ağlama anne. İyi kötü yaşarız işte. Doğru söylüyorum. Bak göreceksin nasıl yaşayacağız.'' Davidov bunu söyledikten sonra cebinden acele ile rastgele buruşmuş bir deste kağıt para çıkarıp utana sıkıla masanın üzerindeki yıpranmış örtünün altına soktu. Beceriksizce gülümseyerek ''Bunları eskiden fabrikada çalışırken biriktirdim.'' diye mırıldandı. ''Benim tek masrafım tütün. Çok az içki içerim. Onun için pek paraya ihtiyacım yok. Sizin şimdi paraya ihtiyacınız olacak. Varvara'ya bir şeyler hazırlaman gerekiyor.'' Sonra çocuklara da bir şeyler alırsın. İşte bu kadar. Haydi ben gidiyorum. Bugün bölgeye de gitmek zorundayım. Akşam dönerim. Benim küçük bavulu da getiririm. Sen de hazırlan Varvara. Yarın sabah gün doğarken bölgeye gideriz. Haydi Allah'a ısmarladık anneciğim. Varyacığım. Davidov kendisine sokulan Varya ile annesini iki eli ile kucakladıktan sonra kararlı bir tavırla arkasını döndü, kapıya yürüdü. Gene o denizcilere özgü, hafifçe sağa sola yaylanan, sert adımlı kararlı bir yürüyüşle ilerliyordu. Ama Davidov'u yakından tanıyanlar o anda baksalardı, bu yürüyüşte yepyeni bir şey fark edeceklerdi. Davidov ertesi günü bölge komitesine uğradı. Nesterenko'dan bölge parti komitesine gitmek için izin istedi. Nesterenko, ''Yalnız orada fazla kalma.'' diye tembih etti. ''Fazla kalmam, merak etme.'' Bir saat bile gecikmem. Yalnız sen bölge sekreterine telefon et. Bizim Harlamova'yı teknik okula yerleştirmek için bana gereken kolaylığı göstersin diye. Nesterenko alaycı bir tavırla gözlerini kıstı. Sen beni uyutuyorsun galiba denizci, dedi. Bak eğer beni aldatır da bu kızla evlenmezsen sonradan gelip şikayet etme. İkinci bir zamparalık yapmana göz yummayız. Lukarya Nagulnova söz konusu iken iş daha basitti. Ne de olsa o evlenmiş, boşanmış, dul bir kadındı. Şimdi ise durum bambaşka. Davidov Nesterenko'ya öfkeyle baktı ve hemen sözünü kesti. Ne konuşuyorsun sen? Benim hakkımda amma da kötü düşünüyorsun sekreter. Doğrusu bu. Daha bu sabah kızın annesiyle görüştüm. Törelere uygun olarak onu istedim. Başka ne istiyorsun? Neden bana inanmıyorsun? Nesterenko alçak sesle, ''Sana son bir soru soracağım Semyon.'' dedi. ''Sen bu kızla yaşadın mı? Eğer yaşadınsa neden kızı okula göndermeden önce onunla resmen nikahlanmıyorsun? Yoksa Leningrad'tan günün birinde çıka gelecek başka bir kadını mı bekliyorsun? Sakın orada daha önce evlenmiş olduğun bir kadın olmasın.